Ayrım 16.
28 Nisan'da kurşun yedim bacağıma Beyazıt Meydanı'nda. Yılmaz Güney'e benziyorsunuz demişti Sara ona. Çok severim, hemşerimdir diye gülmüştü. Herkes hemşerisiydi onun zaten. Garsonların, değnekçilerin, bekçilerin nereli olduklarını bir bakışta anlar, hemen bir Malatya, Urfa, Arapgir muhabbeti tuttururdu onlarla. Yanıldığı olmamıştı. Sonradan söylediğine göre daha o gün vurulmuş, göz koymuştu saraya. Sara'nın kim olduğunu öğrenip 3 gün sonra aramış, 1 saat süren tatlı bir telefon sohbetinden sonra bir tekne gezintisi sözü almayı çalışmıştı ondan. Ama ben evliyim demişti Sara. Kocamın kim olduğunu biliyor musunuz? Tabii ama ne sakıncası var ki arkadaş olmamızın? İsterlerse beyefendi de gelsinler efendim demişti Enver. O zaman siz gelin bizim tekneyle gezelim. Neden olmasın? Olur da önce ben sizi davet ettim. Konuşma böyle sürüp gitmiş. 3 gün sonra Sara Simden'le birlikte gitmişti bu ilk buluşmaya. Dikkat çekmesin, Cihangir duyarsa daha kolay yalan söyleyebilsin diye. O günler Cihangir'le evlenmemiş olmayı istediği günlerdi. Suat Bey'in ölümünden 2 yıl sonra tanıştığı bu adamın zenginliği başını döndürmüştü nedense. Ama geri dönüşü olmayan bir yolda hayatını ziyan ettiği duygusu dolduruyordu içini hızla. Sinirliydi. Kocasının yağlı gövdesi altına yatmaktan, onun hiç sevemediği kokusunu duymaktan tiksiniyordu. Güç karşısında duyduğu çaresizlikle ezik, yalnız ve doyumsuzdu. Enver'le yeniden doğmuştu. Başı kalabalık, tıp terimleriyle bir şeyler anlatıyor doktor yanındakilere. Neden kaldırıyorlar onu, nereye götürüyorlar böyle telaşla? Hocam, diyor biri, öldü de ders gereci olarak mı kullanıyorlar yanık bedenini yoksa? Ne kadar acıklı her şey. Ama zaten çoktandır öyleydi. Her şey çoktandır çok acıklıydı, evet. Uyumak istiyordu ama göğsünün içindeki kedinin hırıltılı soluğu karnındaki çekilme bırakmıyor, rahat vermiyordu ona. Her şeyi oluruna onu kendi haline bıraksalar daha iyi olacaktı belki de. Civan ne yapacaktı ölümünü duyduğunda? Neredeydi o? Neden gelmiyordu? Ama belki gelmemesi daha iyiydi. Onu böyle görmemeliydi. Nasıl görünüyordu acaba? Ne kadar korkunç. Buraya gelmeden önceki gece kendini biraz toplayabilir, ortam değiştirme ile ilgili düşüncelerini açıklığa kavuşturabilirse bazı estetik operasyonlar yaptırmayı düşünmüştü. Peki ama nasıl olmuş da sabaha bu durumda çıkmıştı? Kırılma noktasını nasıl olup da fark edememişti? İntihar diyeceklerdi ardından ama ne dediklerinin ne önemi vardı ki artık? Simden, söyle onlara, bıraksınlar beni, canım yakmasınlar artık. Bırakın, bırakın beni, bitti, biliyorum, yeni bir şey olmayacak ölümüm. Biçim değiştirme, yaşam boyu farkında olmadığımız biçimde sürüp giden yaşamsal bir eylemdi aslında. Ölüm içinse varlığın ortam değiştirmesi tanımı daha doğruydu. Bu konuya insanın kendisinin karar vermesinden yanaydı Sara. Enver'in ölümünden bu yana geçen zamanda çok düşünmüştü bu konuyu. İnsan isterse kendi yaşamını dilediğince, dilediği zaman bitirebilmeliydi. Dünyaya gelmek insanın kendi elinde olmayan bir edimdi. Tamam ama onca yaşam deneyimi edinmiş aklı başında bir insanın doğduğu andaki bilinçsizlik düzeyiyle bir tutulması doğru muydu ki ölmesine izin verilmiyordu? Varlığın bir ortamdan ötekine aktarımı üzerine düşünürken başının içindeki kıyamet görüntülerine kişisel tarihinin derinliklerinden kopup gelen anılar ve korları sönmüş acılar karışmıştı. Gözünün önüne gelen bütün görüntülerde Sara'ya benzeyen ama artık Sara olmayan birisi vardı. Sara'ya ait bir geçmişi yüklenmiş bir yabancı. Biliyordu, o yabancı olmasaydı kopuk kopuk ve karmaşık da olsa Sara kendisinin olan bir geçmişi kesinlikle yaratamazdı. Geçmişi ve şimdiyi. Tanımlamaların çok yanlılığını, göreceliğini, kavraması ve şimdinin kapsadığı zaman alanının ne ölçüde yetersiz kaldığını fark etmesi oldukça uzun sürmüştü. Ama artık yaşamın hiçbir zaman bütünüyle şimdi de sürmediğini, insanın yaşadıklarının hemen tümünü daha önceden yaşamış ve daha sonra da yaşayacak olduğunu biliyordu. Şimdiki zaman geçmişten ve bir o kadar da gelecekten oluşuyordu. Ve geçmiş, gelecek zamandan bakılan, eskimiş bir şimdiki zamandan başka hiçbir şey değildi. Ah evet, bugüne kadar böyleydi. Ama geçmiş, şimdi ve gelecek artık öylesine birbirinin içine girip erimişlerdi ki, bütün renklerin karışımının beyaz oluşu gibi zaman da rengini yitirmişti. Sara, geçmişini anısına göre gri, yeşil ya da kırmızısı duyumsardı önceden. Şimdi sarının en aydınlık tonundan en koyusuna değişirdi duruma göre. Gelecek ise gece mavisiyle grup moru arasında kararsız beklerdi. Ama ne olmuşsa olmuş birden su gibi renksizleşmişti hepsi. Elbette bilerek, isteyerek ölüyordu. Ansızın gelebilecek bir ölüme karşı hazırlanmaktaydı ne zamandır. Gizil güçlerin işaretini bekliyordu. Bu işaret çok çabuk gelebilir ya da uzun yıllar sonra yakalabilirdi. Önemli olan buradaki işleri düzene koymaktı. Dönüşü olmayan bir yolculuktu bu çünkü. Son görüşmelerinde Simden'le vasiyeti üzerine konuşmaya çalışmış ama terslenmişti. Ne kadar aptaldı Tanrım. Ona bir hayat ve özgürlük olanağı bırakıyordu. Bıraktıklarının kendisini özgür kılamamış oluşunun hiçbir önemi yoktu. O becerememişti ama Simden'in başaracağı duygusu vardı içinde. Elbette annesinden kurtulduktan sonra. Bazen bir buluşma da olabilirdi ölüm. Bu dünyadan daha önceleri gidenlerle değil, asıl geride kalanlarla buluşma. İnsan bir gün beklenmedik bir anda bir demet çiçeği bir vazoya yerleştirirken ya da bir buluta bakarken yanından geçip giden birinin ayak sesiyle apansız anlardı ki bu o andır. O büyük buluşma anı. Yaşamlarının ne zaman, nasıl sona ereceğini intihar eylemcileri dışında, hatta onlar bile çoğu kez kimse bilemezdi. Her şey karşıtı ile birlikte var olduğuna göre yaşamak her an ölüme hazır olmak demekti. Bunu bilmezlikten gelmenin, unutmuş ya da farkında değilmiş gibi davranmanın yararı yoktu. Sara öyleyse ölüm adı verilen bu kaçınılmaz değişime hazırlanırken insanın yaşamını şöyle bir gözden geçirmesi doğal diyordu içinden. Bilinçle değil, içgüdüyle yapılan bir şeydi bu. Kısa bir değerlendirme, bir veda. Özlem biraz belki öyle bir sızı. Yollar ayrılmadan önceki an çok sevilen birinin yüzüne içmek istercesine son bir kez bakmak gibi bir şey. Çünkü ne olursa olsun güzeldir yaşamak, iyidir ve yalnızca son anda değil daha önce de ara sıra geriye doğru bakıp yaşadıklarını anlamaya çalışmak yararlıdır. Hayatının yerlere savrulan darmadağınık yapraklarının hışırtısını duydu. Kaybolan sayfalar vardı aralarında elbette. Ama rüzgara kaptırdığı o sayfaların pek önemi yoktu artık. Acısı, yürek darlığı dayanılmaz bir hal almıştı. İçin için ağlamaya başladı. Kendine ağlıyordu, ölümüne. İçi incecikti. Sağlam sol avucunun içinde duyduğu eli bir yaşam işareti verme gayretiyle olağanüstü bir istekle sıktı. Anne, benim, duyuyor musun anne? Simden. Güzel çocuğum benim. Gördün mü neler oldu? İyileştiğinde bir geziye çıkacağız seninle anne. Kocaman bir gemiyle Akdeniz'e açılacağız. Beni duyuyor musun? Denize atın beni Simden. Benimle geleceksin değil mi? Hiç konuşamadık seninle Simden ama zararı yok. Bir kadının hayatı doğurduğu çocuk ya da çocuklardan ibaret olamazdı. Dünyaya getirdiği çocukla bitemezdi. Ama ne kadar da güzeldi ölürken onun elini avucunda tutmak. Başka hangi el bu kadar sıcak olabilirdi ki? Gençliğin öncelikleri uzunca bir zaman o çocuk olmadan da yaşayabilme gücü vermişti Sara'ya. Şimdi olsa kesinlikle bırakamazdı kızını. Bu yaşta o yürekliliği gösteremezdi. Acı çekmediğini sanmıştı Simden. Ama belki de o erkekler, aşklar hepsi birer avuntuydu. Ne olursa olsun yaman bir çelişkiydi bu. İnsanın yanı başında akıp giden coşkun bir hayat ve onu olduğu yere yaşamına şu ya da bu biçimde girmiş bir erkeğe o babalık gerçeğine bağlayan bir çocuk. Bütün suçu buna karşı çıkmak olmuştu Sara'nın. Simden hiç anlayamamış mıydı bu çelişkiyi gerçekten? Hasta ağırlaşıyor, yoğun bakıma alıyoruz. Kapıdan çekilir misiniz lütfen? Hoşça kal Simden, sevgilim. Kalbim ağrıyor, yırtılıyor kalbim. Bu ağırlığı alın göğsümün üstünden. Camları açın, elimi bırakma Simden. Elin nerede? Tenine batan iğneleri duymadı Sara. Kendini gördü 20 yaşındaki haliyle. Uzakta bir eli başındaki şapkayı tutarken öteki ileriye doğru uzanmış salıncağın ipini kavramıştı. Mavi elbisesinin etekleri uçuşuyordu rüzgarda. Ne kadar güzeldi. Bedeni gevşedi, ısındı. Yüreği daha yavaş atıyordu. Duyduğu mutluluk değil ama rahatlatıcı bir kütlüktü. Bekledi. Annesinin yatağındaydı. Oraya geri dönüyordu işte. O unutulmuş tatlı kokuyu duyuyordu yeniden. Acı yoktu artık. Sokağındaki telli kavağın yaprak hışırtıları geliyordu kulağına. Bu sesi severdi. Hafif, tatlı, avutucu bir sesti. Bir yolculuk özlemi duydu içinde. Tek başına bir gemiye binmek, uzaklara gitmek isteği duydu bir an. Evet, tek başına. O geminin güvertesinde güneşli bir şezlongda dinlenirken gördü kendini. Sonsuz, huzursuz ve genişlik içindeydi. Rüzgar püfür püfür esiyordu. Kavaklar güvertede boy vermişlerdi ve ninni söylüyorlardı ona. Göğsüne keskince vurmuş güneş ışığı çok yakıcıydı. Kolunu kaldırmak istedi, olmadı. Yürek atışı ve düşüncesi düz bir çizgiye dönüşene kadar kavakları dinledi. Sonra ondan uzaklaştı, bilinci silindi, dalgalara karışıp gitti. Arınma. Orada mermer masanın üstünde yatıyordu annesi. Yıkayıcı turuncu bir plaj havlusu örtmüştü üzerine, göğüslerini ve belden aşağısını kapatacak biçimde. Yüzü o eski bakır maske dingin ve kayıtsız görünüyordu şimdi. Derin bir uykudaydı sanki. Yanık bir saç tutamı boynuna sarkmıştı. Her şeyden uzaktı artık. Bütün aşklardan, kavgalardan ve kederlerden kurtulmuş, yapayalnız, huzur içinde uyuyordu. Bir zamanlar dünya nimetlerini kucaklamak için hırsla açılmış kolları boşalmış, bedenine bitiştirilmişti. Kimseyi kucaklayamayacaktı nasıl olsa artık. Değerli saydığı taşlara, ziynetlere, tutkun olduğu insanların tenlerine dokunamayacaktı beyaz elleri. Hiçbir eli avuçlarına alamayacak, hiçbir çiçeği, kuşu, kediyi okşayamayacaktı. Şimdi bedeni yıkanıp temizlenecekti. Her türlü kir, kötülük ve insan zaafından arındırılacaktı yokluğunu. Hiçbir hınç, öfke, küçültücü istek izi, kuşku, kıskançlık ve acımasızlık kalmayacaktı varlığından. Sırlarından, söylenmemiş sözlerin alacakaranlığından, suçlarından ve kendinden kurtulmuş yepyeni tertemiz biri olacaktı. Ağlamak istiyordu Sim'den ama katı, soğuk bir kitle, garip bir duygusuzluk vardı içinde. Günlerdir doğru dürüst uyumamıştı, güçlükle duruyordu ayakta. Beyaz bir önlük giymişti ölü yıkayıcı kadın, gençti, 30 belki. Israrla içeri çağırmışlardı Sim'deni, son görev. Şohbene bağlı uzun bir hortumun ucundaki duşla ıslattı Sara'nın bedenini. Bir tasın içindeki kendir lifini Arap sabunuyla köpürterek ölüyü sabunlamaya başladı. Yanık yerlerin üstünden dikkatle canını yakmak izlemezmiş gibi yumuşaklıkla geçiyordu. Parmağında bir yüzük kalmış dedi. Gömülmüş sanki etine. Sara'nın yanmamış ama biraz şişmiş sol elinin orta parmağından yüzüğü biraz zorlayarak çıkarıp Sim'den'e uzattı. Platin, pırlantasının çevresi küçük zümrütlerle süslü, çok zarif bir yüzüktü bu. Enver bir yılbaşı gecesi armağan etmişti Sara'ya onu. Yüzüğü çantasına koydu. İlk kez bir ölünün yıkanışında bulunuyorum, dedi kadına, dürüstlüğünü dostlukla ödüllendirmek istermiş gibi. Geç kalmışsın. Dayanamayacağımı, çok kötü olacağımı sanmıyorum. Hiçbir şey yok, ölüm işte. Hepimizin sonu bu. Geçen ay kendi kız kardeşimi yıkadım burada. İnsan alışıyor. Neden öldü? Trafik kazası. İki çocuğu kaldı, paramparçaydı. Ne zamandır bu iştesin? 4 yıl oldu. Neden? Yani başka bir iş. Şeker ve böbrek hastası yaşlı bir annem var. Ona bakmak zorundayım. Tiksintiyle, hayret ve küçümsemeyle karıştırdı annemin yüzü, eğer Arap sabunu ve üslubuyla yıkandığını görebilseydi, diye düşündü Sim'den. Yalnızca güzelliğine harcadığı para, her ay birkaç yoksul aileyi rahatlıkla geçindirilebilecek düzeydeydi. Ayrıcalıklı olduğuna, yürekten inandığından bunu düşünmek bile istemezdi. Kendi sınıfından kadınların yaptığı gibi yardım ve koruma derneklerine üye olmamıştı hiç. Onları zaman öldürmeye çalışmakla suçlardı. Toplumsal adalete inanmaz, insanın kendi isteği ve olanaklarıyla yoksulluktan kurtulabileceği gibi temelsiz bir düşünce taşırdı. Alt sınıftan insanların yaşamına derin bir tiksinti duyar, onlardan neredeyse ürkerdi. Neler düşünüyorum, hem de nerede, ne durumda, dedi içinden Simden. Cesedi durulayan kadına baktı. Onun kalın küt parmaklarının kabaca Sara'nın belden aşağısındaki deliklere pamuklar tıktığını gördü. O kadar değerli, onca yıl özenle taşıyıp yalnızca seçtiklerine, onu almaya gücü yetip de hak kazanan erkeklere teslim ettiği kadınlığı ne kadar da savunmasızdı şimdi. Dün geceyi anımsadı. Evdeydiler. Simden bitkin, donmuş gibi oturuyor, konuşulanları duymuyordu. Kapatmıştı kendini. Çevresindekilerin farkında değilmiş gibi tepkisiz, kıpırtısızdı. Küçük bir sarsıntıda gömüldüğü sessizlik bozulacak ve ortam birden canlanacakmış gibi gergindi ve yalnız kalmayı bekliyordu. Ömer, Adnan ve karısı vardı yanında. Sonra onlar gitmiş, yalnızca Ömer kalmıştı. Ağla biraz, demişti Ömer. Rahatlarsın, iyi gelir. Çok birdenbire oldu her şey. Ben de şaşkınım. O an ağlayamamıştı Simden. Odasına çekildiğinde boşanmıştı. Neye ağladığını bilmiyordu. Sara'nın artık yaşamıyor oluşundan mı, bu biçimde ölmesinden mi, yoksa günlerdir süren gerilimli, acı dolu bekleyişin sona ermesinden mi çözülmüştü, bilmiyordu. O kadar çok ağlamıştı ki hıçkırıkları feryada dönüşmüş, Ömer gelip onu yatıştırmaya çalışmış, bir kadeh içki içirip sakinleşinceye kadar başında oturmuştu. Bu sabah buraya, mezarlık morguna gelmeden önce birlikte sessizce çay içmişlerdi. Aralarında avutucu bir yakınlık, dayanışma akımı vardı. Gasilhaneyi saran sabun ve temizlik kokusu hoşuna gitti. Odanın köşesindeki küçük masada duran kocaman beyaz kumaş topundan güçlü, çevik hareketlerle parçalar yırtarak kefen biçmeye başlayan kadına baktı. Onun hızından, becerisinden, dinginliğinden etkilenmişti. Karşı konulmaz, kesin bir olguydu ölüm ve o yalnızca bu tartışılmaz olguyu kabul etmekle kalmayıp tarafsızca gerekeni yapıyordu işte. Ölünün soğukkanlı görünen yakını besbelli bu yüzden saygı uyandırıyordu onda. Evli misin, çocuğun var mı, diye sordu Simden tatlılıkla. Bekarım, sen tek çocuk musun? Evet, iyi bari. Neden? Ben burada ölülerini yıkarken kimileri kapının önünde miras kavgası yaparlar. Çok canım sıkılır. Dünya kötü. Evet, haklısın. Kuru, anlamsız şemalar, belli belirsiz biçimler geçti Simden'in belleğinden. Ülkeleri, kentleri, bir takım bölümlere, çizgilere, noktalara indirgeyen haritalar geçti karmakarışık. Anlatılmaz, tanımlanmaz durumlar. Yolları, sapakları, durak yerlerini göründükleri kadarıyla yalnızca işaret ettikleri ya da başka deyişle yol levhalarındaki yazılarla tanımlamayla yetinmenin korkunç ruhsuzluğunu düşündü. Kimi insanlar da böyleydi işte, tembel, uzak ve bencildiler. Gözü pek, basit ama iyicil insanlara ilgi duymaktan, onların saflık ve sadelikle dile getirdikleri duyguların incelikli içtenliğinden sakınırlardı kendilerini. Annesinin cansız bedenine gözleri dolarak ağladı ağlayacak bir yoksunlukla ama gene de yürek kırıklığıyla baktı. Varoluşunun insan özünden başkalarına küçük sevgi kırıntıları bile sunmayı başaramamıştı nedense. Yaşamı boyunca tutunabileceği bir dal ucu, ayaklarını sağlam, tasasızca basacağı bir yer arayıp durmuş ama kendini içtenliğin kuşatıcı, her şeyi daha anlaşılır ve bağışlanır kılan alçak gönüllü güzelliğinden, o eşsiz kolaylıktan sakınmıştı. Alçak gönüllülük ve özveri diye düşündü Simden. Yalınlık ve sevecenlik, senin eksiğin sanırım bunlardı anne. Adın ne? Diye sordu Simden, Sara'nın başına üçgen biçimi bir bez parçası bağlayan genç kadına. Sevgi, diye yanıtladı o. Benimki de Simden. Zor oldu mu alışmak? İlk başlarda biraz, dedi Sevgi. Üç kat olacak, diye açıkladı sonra. Ustalık istiyor. O kat aralarına serptiğin nedir? Kafuru ve çörek otu. Güzel kokuyor değil mi? Evet, çok özen gösterdin, teşekkür ederim. Görevim. Üçüncü katı da örtüp iyice sarıp sarmaladı. Sarayı belli belirsiz bir titreme duydu içinde Simden. Artık ne bir iz ne de herhangi bir işaret vardı annesinden. Kör, sağır, donmuş, masanın üzerinde duran bir eşya, ruhsuz, gülüşsüz bir nesneye dönüşmüştü. Yaşadığı onca yıla, onca anı, onca acı ve mutlu anlarla, geceler ve gündüzlerle birlikte paketlenmişti bir ömür. Bir deney diye düşündü, acı bir deney. Bugünü unutamayacaktı. Ama bu odayı, burada yaşadıklarını sonradan anımsadığında hiçbir şey aynı olmayacaktı. Birçok önemli ayrıntıyı unutmuş, havadaki anlatılmaz hüznü atlatmış, duyguları şu anki keskinliğini çoktan yitirmiş olacaktı. Hiçbir şeyi tam olarak gerçekte yaşadığı gibi anımsayamıyordu çünkü insan. Duasını da okudum, bitti dedi Sevgi, siz artık çıkabilirsiniz. Evet bitti dedi Simden, ölümden çok korkuyordum ama sanırım bundan böyle korkmayacağım. Gülümsedi Sevgi. Simden hazırladığı parayı Sevgi'nin beyaz önlüğünün cebine soktu. Sonra birden anımsadı, çıkarıp Sara'nın yüzüğünü de uzattı ona. Bu sende kalsın, senin olsun dedi. Değerli bir yüzük bu ama, dedi kız. Siz saklayın, annenizden bir hatıra olur. Sana vermek istiyorum, lütfen kabul et, dedi Simden. Teşekkür ederim, onun için ayrıca dua okuyacağım, dedi Sevgi, yüzüğü aldı. Hoşça kal. Üstü toprakla örtülüp yokluğun karanlığına terk edildiği anda, ancak o zaman onu bir daha göremeyeceğini ve büyük bir yitime uğramış olduğunu anlayarak sarsıldı Simden. Sara'nın ölümü o dakikaya kadar büsbütün gerçek görünmemişti sanki gözüne de, ancak şimdi ince uzun bir torbanın içinde toprağa bırakıldığını gördüğünde kavrayabilmişti bu ölümü. Onun dönüşü olmayan son ve yasal ölümünün gerçek tanığı olmuştu o an. Yatsınmaz, vurucu ve biricik ölümünün. Annesi söylediğine göre bütün ölüm çeşitleriyle içli dışlıydı çoktandır ve bunların arasında ona kızının sundukları da vardı. Dolaylı olarak ve değişik biçimlerde birçok kez öldüm ben demişti Simden'e bir gün. Mezarlıkta Ömer, Simden'in kayınvalidesi Ahter Hanım, Adnan ve onun akıllı, güzel eczacı karısı Belma vardı. Sara'nın pek de yakın olmadığı birkaç yeni kadın arkadaşıyla 2-3 komşusu ve arada bir gelip bahçeye bakan bahçıvanla emektar hizmetçisi. Nimet dışında o eski debdebeli günlerinde yanında olan insanlar yoktu. Bir zamanlar yaz geceleri bahçesinde düzenlediği garden partilere çağrılabilmek için yarışan sözde dostlarının hiçbiri yoktu ortalıkta. Evine girip çıkmış olan ya da yanında yıllarca çalışmış insanlar yoktu. Sara'nın Enver'in ölümünden sonra içine düştüğü kibirli bir uzaklık görünümündeki yalnızlığını biliyordu Simden. Ama bu kimsesizlik gene de dokundu ona. Annesi artık yoktu. Ama yokluğundan eksiklik ve acı duyacak kimse de yoktu. Ne ona ve yıllara dayanabilmiş bir sevgili, ne de ölümüne yürekten yanan dostlar. Bir evlat yalnızca. Ama Simden böyle olacağını, onun ardından bu kadar yakıcı bir yoksulluk duyacağını hiç sanmamıştı.